Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Özkan Özdenkoç'la birlikte ben Lütfü Özel. Geçen haftadan bugüne kalan ve devam eden sportif olayları sizlerle konuşmaya, aktarmaya çalışacağız. Tütüyomuzda iki konuğumuz yerini almış durumdalar. Tansu abi, Tansu Polatkan hoş geldin.
Teşekkür ederim.
Ali Kunak son anda içeri girdi, yetişti. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Evet. Şimdi gündemimiz yoğun. Gündeme geçmeden önce bir telefon ve Facebook hatırlatması yapayım. Sonra konuşmaya başlayalım. Efendim bize soru, görüş ve önerilerinizi +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan iletebilirsiniz. Facebook'ta da Sportif Gündem başlığıyla olan sayfadan yine bizlere ulaşmanız mümkün diyerek başlayalım. Şimdi hemen taze bilgiyi verelim. Galatasaray Suat Altın Kayseri Erciyes Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes takımını 3-1 mağlup etti. Evet. Umut Şetçu ve son anda Snyder'in attığı golle Fenerbahçe maçına lider olarak gitmeye hak kazandı. Evet. Büyük bir çabanın sonucunda ama baskılı oynadı, yani öyle anlıyoruz zaten.
Evet.
Bu arada basketboldan da bir haber verelim.
Tabii.
Fenerbahçe CSKA'yı 81-75 mağlup etmeyi başardı Euroleague'de. Şu anda Anadolu Efes'in müsabakası devam ediyor. O bitince sonucunu mutlaka sizlere aktaracağız.
Tabii şimdi bu sonuçlara bakınca hem futbolda hem basketbolda takımlarımızın devamlılığının olmaması çok enteresan geliyor bana.
Hangisini kastederek söylediğini?
Yani hem basketbol hem futbol, yani hem bütün
takım özelinde demiyorsun, genel olarak
söylüyorum. Evet.
Türk sporunun genel manada son 5-6 senede böyle bir problem var maalesef. Ama dün akşam Beşiktaş'ın olayında
bir hafta yani. Önceye baktığın zaman Eskişehir Spor'a yenilen bir Beşiktaş değil mi?
Evet. Yani 5 gün öncesinde bir hafta değil.
Şöyle bir değerlendirme çıktı onunla ilgili yoğun bir biçimde. Bilic'in bu sezon için konuşuyorsak eğer teknik direktörlük becerilerini ya da becerisini en kötü sergilediği maç oldu Eskişehir maçı. O yüzden kaybetti diye değerlendirmeler yapıldı.
Tabii şimdi de işte. En iyi teknik direktör oldu herhalde Liverpool'u yenince, değil mi?
Şöyle yani aynen öyle. Biz günlük konuştuğumuz için Tabii. Şu Brugge çıktı. Onu kamuoyu, bizi dinleyenler de biliyordur mutlaka. Kulüp Brugge çeyrek final öncesindeki rakibi. Efendim şimdi ne olacak? Biz Brugge'ü ezdik geçtik şeklinde değerlendirilecek yani. Bu böyle günlük işler oluyor ama futbolun da herhalde biraz cilvesi bu.
Herhalde sürekli, tabii konuşulur olmasını gerektiren unsurlar bunlar.
Dünü de yok, yarın da yok. Yani bugün neyse o şimdi. O zaman her halükarda konuşacağız şimdi derinlemesine ama Beşiktaş camiası bunun keyfini tabii ki sürdürsün. Fenerbahçe'nin CSKA'yı yenmesi, yani çok kısa bir süre önce Türkiye Kupası finalini kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz.
Tabii, oradan
şüphesiz
geldik.
Evet. Ama şu andaki sıralamadaki yerini olumlu etkileyecek iyi bir galibiyet tabii
mutlaka,
ki o.
Mutlaka.
Maçı da izledim ben. Çok çekişmeli, çok başa baş bir mücadele oldu. O mücadelenin sonunda CSKA takımının yaptığı hatadan yararlanan Fenerbahçe teknik faullerle ve onları sayıya çevirerek rahatladım.
Bir de ben hep şuna dikkat ediyorum. Bizim basketbolcularımız herhalde yabancılar kadar iyi çalışmıyorlar. Yabancı üçlük attığı zaman ya serbest atışta kullandığı zaman topu panyanın içinden geçiyor. Bizimkiler ne üçlüklerde başarılı olabiliyorlar ne de serbest atışta.
Serbest atıştaki kayıplar tabii ki her halükarda oyunun kaderini çok etkileyen
işler. Tabii çok etkili.
Kaçırdığın zaman alabileceğin sürenin işlemediği bir anda sayıyı alamamış oluyor gibi saçma sapan bir takım şeyle karşı karşıya kalıyor.
Bu enteresan bir şey Tansu abi.
Biraz çalışmamaktan kaynaklanıyor.
Neden kaynaklanıyor?
Öyle midir acaba?
Serbest atışı kaçırmak o düzeydeki bir sporcu için Başkaları
bu ligde oynayan.
Yani Euroleague'de oynuyorsun. Euroleague'de oynuyorsun.
Yani şimdi ben bu ligde oynayan, yıllarca oynayan, yaşı 25 olmuş, 26, 30 olmuş insanların yok stresli, yok o anlık baskıydı filan gibi mazeretlerini kesin kabul etmiyorum. Nerede o zaman tecrübe? Nerede yıllarca oynadığın basketbol?
Yani Bogdanovic gibi bir oyuncunun yani değil heyecanlanarak sayı kaçırmasını hiç beklemememiz gerekir normal şartlarda. Tabii pek çok hareketlilik de yaşandı. Biz haftalık program olduğumuz için bugün ya da dün olan bitenle beraber genel anlamda da olan biten işleri konuşmaya çalışacağız. Basketboldan konuşmuşken bir şey de ilave edeyim. Basketbol Federasyonu milli takım koçuna ceza verdi. Galatasaray koçu olarak aynı zamanda.
Galatasaray koçu.
Bu da Duygu Yarsuvat'a kapak olsun diye.
Duygu Yarsuvat'ın pozisyonu da enteresan bir pozisyon oldu. Yani değişik bir başkan profili çıktı değil mi orada?
Yani adam biraz hukuk Galatasaray profesörü, bu olayı çok doğal karşılıyor ya ve de koruyor adamını. Yani belki korursun bir yere kadar ama yaptığı olayı da desteklemezsin. Bilmiyorum. Hayır, benim görüşüm.
Şimdi bir de şu, tabii ki desteklememesi gerekir. Bir de şu konuyu ben açtım ama biraz devam ettireceğim. Şimdi bununla ilgili Ergin Ataman bir açıklama yapmadı. Yani ve yaptığı açıklamalarda da sanki vurdum ne olmuş gibi bir
havası vardı.
Hani dese ki, faraza konuşuyorum. Ya o benim evladım, ben onun yanağını da okşarım. Küçük tokatlar da atarım, kendine getirmek isterim. Aramızda bir sorun yok falan gibi bir açıklama olsa, bu çocuğun bir babasını da ikna edici bir açıklama olsa iş bu hale de gelmezdi.
Gelmez.
Ama demek ki iş ciddi bir iş. Evet. Yani suratına tokat atma eyleminden bahsediyoruz ki Duygun Yarsuvat tabii şöyle diyelim, kusura bakmasınlar diyerek konuşalım. Hem burada bir tuhaf pozisyonda kaldı, hem de Duygun Yarsuvat'tan habersiz Galatasaray Kulübü'nün yöneticisi gidiyor tahkim kuruluna, yabancı sayısının yeniden bir gözden geçirilmesi ve ertelenmesi üzerine başvuruda bulunuyor. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Nasıl değerlendirmek lazım?
İşte Duygu Yarsuvat için çok enteresan bir durum.
Otorite yani boşluğu bence.
Artık onun Mayıs'ta gideceği herhalde kesinleşmiş ki.
Kimse ciddiye almıyor galiba.
Herhalde öyle oluyor biraz.
Hayır, saygın maalesef bir hukukçudur mutlaka. Yani bir itirazımız da yok. Aldığı bazı davalarla ilgili şeyler de, bilgiler de var tabii ki ama bu işler öyle olmuyor demek ki yani. Göründüğü gibi
şimdi
olmuyor.
Şimdi Ataman'ın tokadından önce düşünmesi gereken, zaten basketbolda hiç kimse 40 dakika oynayamıyor değil mi? O zaman
herhalde
yani kenarda oturan bir sürü adam var. Kötü oynuyorsa hemen oyundan alırsın. 30. saniyede alırsın. İki top kaybettiği zaman alırsın. Yerine başkasını oynatırsın. Ama oyunda tutup da kötü oynadığını göre göre devre arasında da tokat atman hiç normal değil.
Saçma. Tanyevic herkes eleştirirdi. Hani iki dakikada bir sürekli sirkülasyon olduğu için. Adam diyordu ki, ağzından dinlediğim için, yani siz ne verebiliyorsanız verin, siz gerisini bana bırakın.
Tabii.
Bu da bir
tabii
şey. Canım. Böyle yap hiç olmazsa
sonra
yani.
Basketbol çok tempolu bir oyun. Yani sürekli bir 5 dakika, 8 dakika birilerinin oynaması mümkün değil. Onun için elinde de bir sürü oyuncu var, kenarda oturuyor.
Evet, tokat atmaktan daha
kolay işler var. Tabii.
Şimdi Beşiktaş'tan başlayalım.
Başlayalım.
Evet. Hakem meseleleri var tabii. Tolga Özkalfa'nın geçen hafta Balıkesir Kulübü Başkanı'nın soyunma odasını basmasıyla doğru orantılı aldığı 1,5 yıllık ceza. Toplamda 5 yıla varan diğer yöneticilerle birlikte cezalar var. Bunlar önemli mutlaka. Bir de Cüneyt Çakır'ın derbi maçı yöneteceği herhalde çok fazla sır olmayacak.
Herhalde.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da var. Onları konuşalım. Ama şu Beşiktaş'ı bir aradan çıkartalım.
Evet, önce Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor tabii ki. Ben önce şunun için kutluyorum. 120 dakika bir dayanıklılık tempo gösterdi. Bu çok önemli. Bir Türk takımı için, Türk futbolcularının çoğunlukta olduğu bir takım için 120 dakika dayanıklılığı mükemmel. Onun dışında oyuna asılışı, gol arayışı, hücuma çıkışı, savunmasıyla, her şeyiyle Beşiktaş mükemmeldi. Bir de penaltı vuruşlarındaki ustalıkları tabii inkar edilmez.
Atıldı, evet,
çok güzel penaltı vuruşları kullandılar. Hatta bugün sanıyorum yazılı basında bir yerde vardı. Futbolcular Bilic'e özellikle biz atalım atalım diye de bir yaklaşımda bulunmuşlar ki bu çok güzel.
Özgüven.
Müthiş bir özgüven tabii.
Bilic baştan önce yaptığı açıklamada lig ekmeğimiz, Avrupa Ligi tatlımız diyerek benim eleştirdiğim bir açıklama yapmıştı. Yani bu futbolcular üzerine şey yapabilir. hani kaybedersek de olacak demek ki, evet, fazla da kasmaya gerek yok gibi bir etki yapabilir endişesi yaşadım.
Evet.
Ama şöyle diyeyim, hem tatlı yendi hem yemek yendi. Yani evet, ikisi beraber yemiş oldu.
Gerçekten mükemmeldi. Ve özellikle de dediğimiz gibi penaltı vuruşlarındaki soğukkanlılık, isabet çok güzel, çok doğruydu ki yine 120 dakika oynamış, oksijeni eksilmiş, ciğerlerinde nefes kalmamış futbolcuların o kadar isabetli, o kadar iyi penaltı kullanmaları gerçekten takdire şayan.
Kalecilerin ters yatmaması da ilginç aslında. Evet. Terse yatmadı evet, çoğunlukla.
O kaleci evet çok dikkatli gitti topları ama tabii ki iyi bir vuruş.
Hiçbir iş yaptırmadı yani. Yaptırmadı, hani evet, elinin ucundan da geçse o tabii, top geçti tabii, yani. Geçti, refleksten geçti, daha tabii, önce geçti.
Tabii. Aslında geçen hafta Tansu abi program öncesi kalecinizden kaynaklanan bir kopya vermiştiniz. Kaleciler akıllı olsalar peşine atlamazlar.
Tabii. Penaltı destek atarlar, ayağı,
destek ayağına destek bakarlar. Ayağına o ayak bakarlar, hangi tabii, tarafı yönü gösteriyorsa tabii, o taraf atacaklar. Belki de dün akşam
belki de olabilir, onu yaptı,
o taktiği uyguladılar yani.
Evet.
Bu çok doğru bir
bu, şey. Çünkü bütün atışlarda hissederek kalbimden böyle geçti diyerek atlayacak halleri yok yani tabii. Hani birinde olsun da hadi diyelim ki ikisinde olsun ama çoğunluk anlamında baktığımız zaman evet, böyle bir şeyin olması olmaması tabii ki daha iyi ya da iyi göründü. Liverpool'un görüntüsü ilk maçta tabii ki kendi sahasındaki enerjiyi ya da oyun taktiğini, stratejisini belki ikinci yarı itibariyle uygulayamadı. İlk yarıda pozisyonları vardı bizden kaynaklanan şüphesiz. Fakat o ilk maçta gördüğümüz kanat bindirmeleri işi fazla işlemedi.
İşlemedi. Şimdi Opare iyi oynadı bir kere.
İyi oynadı. Çok yani, da çıktı.
Çok da çıktı. Hem savunma işini iyi yaptı hem hücum işini iyi yaptı. Hücuma katkısı iyiydi.
Olcay da daha
dikkatliydi. Olcay da yardımcı oldu. Şimdi Liverpool'un mesela ilk maçta gözlediğimiz sağ kanadı çok önemliydi. Burada etkisiz kaldı. Evet. Etkisiz kalınca Beşiktaş daha çok topa sahip oldu. Daha kontrollü oynamaya başladı. Takım savunmasını iyi yaptı. Bu arada mesela Gökhan çok gayretliydi, çok koştu. Çok. Olcay'ın bir pozisyonu var aslında lig evet, maçlarında alıştığımız içeri girip de vurduğu bir top. O gol olsa maçın akışı daha da farklı olacak.
Evet, belki o son dakikadaki evet,
direkten dönen bir top var.
Evet. Yine işi daha erken bitirmiş tabii, tabii, olacaktı Beşiktaş. Evet. Tolgay meselesi ilginç bir görüntü diye düşünüyorum. Hani Sosa'nın çıkması riskli gibi de algılanabilirdi. Çünkü Sosa Beşiktaş'a iş yaptığı düşünülen bir oyuncu ama çıkarttı. Cesaret etti, çıkarttı. Fakat hani teknik direktörlük mahareti gibi yorumlanan iş burada ortaya çıktı evet, galiba.
Şimdi Sosa biraz dayanıklılığı iyi olan bir futbolcu değil gibi geldi bana. Ben kaç maçını izledim.
Yani, teknik bir oyuncu.
Teknik oyuncu, az koşan ama tekniğiyle oyunu götürmeye çalışan bir futbolcu. Ama günümüzde artık hem tekniğin hem dayanıklılığın bir arada olması gerekiyor.
Şüphesiz.
Dolayısıyla Sosa'yı
bu seviyede
Sosa'yı da onun için oyundan almış diye düşünüyorum, aldı diye düşünüyorum. Çünkü Tolgay daha zinde girdi, daha iyi top kullandı, daha çok koştu. Ve de o pozisyonda Dembaba'nın da çok büyük katkısı var. Kesinlikle. O kadar güzel bıraktı ki önünü artık bunu al da at dedi.
Vuruş da çok iyi.
Vuruşu yani, da mükemmel.
Hakeme evet, geleceğim ama şöyle maçı bir toparlama işini her halükarda bitirelim diye biraz bekliyorum. Evet. Efendim.
Ben sabırsızlamadım zaten.
Yok yok. Ellerini kavuşturup burada izle tabii bizi görmüyorlar ama
sıkıldım işareti yapma diyorsun.
Evet, yani. Beden dili çözümlemeye çalışıyoruz şu anda burada. Neyse sorun yok tabii ki. Bir de Brüj meselesini şimdi biraz konuşalım. İyi bir rakip aslında.
Aslında bizim seviyemizde bir rakip. Yani şimdi Liverpool gözümüzü korkutmuştu her çok, şeye rağmen değil mi? Şimdi Brüj gözümüzü korkutacak bir takım değil. Belçika futbolu son yıllarda biraz
milli
dalgalanıyor.
Milli takım düzeyinde iyi ama. Milli takım düzeyinde iyiler.
Milli takım ama o da son yıllarda. Yani evet, o son yeni, Dünya Kupası'nda.
Yeni tabii evet, yeni.
Yoksa çok büyük bir bocalama geçirdi. Brüj takımına baktığımız zaman zaten Standard Liège'le ikisi Belçika Ligi'ni götüren.
Bir de Anderlecht var tabii.
Anderlecht var evet, tabii. 123 yıllık bir kulüp.
Çok eski bir kulüp.
Çok eski bir kulüp.
Şöyle bilgi vereyim Tansu abi. Yenilgisiz götürüyorlar ligi.
Evet.
Anderlecht 2. sırada, aralarında bir ya da 2 puan fark var yanlış hatırlamıyorsam. Çok genç oyunculardan kurulu. Teknik direktörleri zaten eski kaleci bilirsin.
Eski kaleci evet, Prudhomme. Evet.
Çok iyi maç analiz ettiğine ilişkin bunu yabancı kaynaklardan alarak söylüyorum. Bizim sitelerde ya da günlük haber, bugünün haber akışında geçen bilgiler değil.
Evet.
Sadece başka kaynaklardan da aldığım bilgileri söylüyorum. Çok sıkı tek top oynuyorlar. Hücumda çok iyi tek top yaptıklarına ilişkin bilgi var. Ama yine de 44 milyon euroluk değeri olan bir takımdan bahsediyoruz. İyi takım oyunuyla işini iyi yapan bir kulüp görüntüsündeler. Özeti belki evet. Bu. Bunun üstüne çıkacak şimdi Beşiktaş.
Şimdi parayla işi değerlendirmemek lazım. Bizim de milyon dolarlar,
şüphesiz
avrolar söyleniyor. Nominal değerler bence. Yani hadi hiç satalım bakalım. Hiç yok. Bizim bonservisine yazdığımız fiyata Avrupa'ya bir futbolcu onun için. Ben o parayla ilgili bölüme bakmıyorum ama Belçika futboluyla Türk futbolu hemen hemen birbirine yakın kalitede, yakın seviyede. Ben o görüşteyim.
Belçikalıları onurlandırmış oldun aslında Tansu abi. Şimdi şuna gelerek söyleyeceğim. Liverpool için söylediklerimizin ya da düşündüklerimizin aynısını Kulüp Brugge için düşünmüyoruz diye düşünüyorum.
Öyle ben, oluyor şimdi evet. Çünkü yani, Liverpool gözümüzü korkutmuştu evet. Ama ilk 90 dakikanın ardından gördük ki korkulacak bir şey yok. Ama şimdi Brugge Liverpool'a göre bize daha uygun bir rakip diye düşünüyorum ben.
Evet, bunu geçmemiz lazım. Yani bunu geçersek
artık
o zaman
zaten evet.
Çok önemli çünkü eşleşmeler İspanyollar, İtalyanlar tabii ki sayılarında yüksek olmasıyla evet. Birbiriyle eşleştiler. Oradan da gelen bir avantajımız var. Epeyce bir elenerek çeyrek final kapısına tabii. Gideceğiz ya da gidebileceğimizi düşünüyoruz.
Evet.
Umarız da gider tabii ki yani.
İnşallah.
Hakem için çok övgüler var.
Doğru övgü olması baştan sona kadar çizgisi hiç değişmedi hakemin. İnanılmaz güzel bir maç yönetti. Yani şimdi baktığımız zaman Türk hakemlerin ben dün akşam maç oynanırken bizim Süper Lig düzeyindeki 3-5 hakemi aradım. Yani
öyle mi?
Aradım, onlarla konuştum ve değerlendirmeler yaptık. Ya yani bakın dedim adam şu andaki surat çizgisine bakın, yüz hatlarına bakın, kararlılığına bakın. İşte Balotelli'ye sarı kart göstermesi, arkasından
rahatlıkla gösterdim dedim.
Tabii, evet, tabii. Arkasından antrenörün Balotelli'yi oyundan alması. Mesela Emrecan bir hareket yaptı Liverpool'da çok profesyonelce. Ve çok güzel bir şekilde Emrecan'a sarı kart gösterdi. Rakibini aldatmaktan dolayı Beşiktaş lehine faul kararı verdi. Şimdi Türk hakeminin buradan alacağı çok şey var. Bugünkü Galatasaray-Kayseri maçında, Suat Altın maçında Schneider'la bir adını yakalayamadım. Kayseri sporlu futbolcu. Kayseri futbolcu aynı hareketi yaptı. Bizim Tolga Kayseri lehine faul verdi. Schneider'da alkışladı. Tolga alkışa da sarı kart göstermedi. Geçti gitti.
Evet. Şimdi bir yani, de dünkü maçtaki şanslı hakemin futbolcular yardımcıydı hakeme.
Balotelli yani, belki çok
Balotelli zorladı ama
o aslında Balotelli biraz kırmızıyı da zorladı gibi.
Zorladı.
Evet zorladı.
Zorladı gibi ama antrenör uyanık işte. Teknik adamlık bu.
Tabii.
Sevgili Lütfü Hans abi.
Yani karanlığı görecek.
Hemen görecek abi. Tabii. Ha bunun gidişatı kızarıyor yavaş yavaş. Kızarmadan işte şeyin altı, kadayıfın altı kızarmadan ateşten aldı evet. Onu hemen.
Tabii.
Şimdi alakasız bir konu bu ama merak ettiğim için hemen araya sorayım. Geçenlerde bir maçla ilgili olarak maçın hakeminin soyunma odasına haber göndererek kırmızı kart göstereceğim oyundan alsın diye bir haberi çıktı. Ama hangi maç olduğunu şu anda doğrusunu isterse anımsayamıyorum. Ama diyelim ki X takım ya da X oyuncudan bahsedelim. Bunun bir hakemin yapması gibi bir üstte sorumluluğu olabilir mi?
Yok şöyle bir hakemin bunu yapması doğru değil. Asla doğru
tabii,
değil.
Öyle bir şey
ancak
olmaz.
Oyun içerisinde oyuncunun kendisine söyleyebilir bunu.
Tabii.
Der ki bak bir daha faul yaparsan, bir daha böyle yaparsan sana kart göstereceğim. Oyuncunun kendisine direkt söyleyebilir.
Tabii.
Başkası vasıtasıyla haber göndermesi kesinlikle yanlış bir davranış, yanlış anlaşılmalara yol açacak
herhalde
bir davranış.
Herhalde yani tabii ki. Tamam. Bunu bir eğitimci olarak senin ağzından da
artı mesela buna olarak. Benzer bir olay pazartesi günü Fenerbahçe maçında yaşandı. Akhisarlı oyuncu maçtan sonra hakem bize dedi ki delikanlıca oynayın dedi diye bir cümle attı ortaya.
Bu şimdi çok önemli. Bu konudan konuya atlıyoruz ama bunu konuşalım.
Şimdi bak bir de Galatasaray geçen hafta kimle oynadı?
Galatasaray ilk hafta.
Sivas'la oynadı.
Sivas'la oynadı.
Maçında Muslera soyunma odasına gitti.
Giderken
kaptana gösterdi.
Evet.
Sarı kart bak dedi yani arkadaşına söyle. Bunu birçok seyirci hatta anlatanlar bile kavrayamadı.
Öyle mi?
Çok, tabii. Orada Selçuk'a gösterdi. Muslera'yı işaret
çünkü
etti.
Çünkü topu attı hakeme yardımcı
tabii
hakeme.
Tabii attı. Hemen soyunma odasına hızla gitti. Hakem evet. De çıkardı. Selçuk'a gösterdi.
Doğru bir hareket.
İçeriği de işaret etti. Yani evet, bu sarı kartı evet. Söyle ona dedi.
Şimdi oyun kurallarında şunu da. Hakem saha içerisinde kartlarını kullanır. Saha dışarısında kartlarını kullanmak durumunda kalırsa, yani koridor, soyunma odası ya, o zaman kartını çıkartmıyor. Sadece ilan ediyor, haber gönderiyor.
İşte
saha içerisinde kendisi saha içerisinde olduğu zaman da eğer muhatap alacağı kişi yoksa kartı çıkartıyor, kartı afişe etmiyor. Ancak takım kaptanına ya da o takımın bir oyuncusuna bak falan oyuncusuna sarı kart gösterdim diye bir uygulama yapıyor. Bu kuralda yazılı. Hüseyin bu manada çok örnek bir uygulama yaptı.
Yani sakatlanmalarda da olabilir. Hani faul yapan tabii, bir oyuncu sakatlanarak çıkabilir.
Tabii.
Kaptana gösteriyor.
Kırmızı kartlık faul yapıyor. Kırmızı kart göreceğini biliyor. Sakatlanmayla, sedyeyle gidiyor da. Ne olacak kırmızı kart? UEFA buna tedbir almak için bunları getirdi.
Hatırlıyorum bazı hakem kararlarını bu anlamda diye böyle parantezi kapatarak tekrar maçın, dünkü maçın hakemine söyleyeceği şeyler varsa onları da...
Skomina Avrupa'da 2005 yılında hakikaten Avrupa'nın en üst düzey hakemlerinden bir tanesi olacak diye bakılan bir hakemdi. Bizim Selçuk Dereli ile bu Talent denen UEFA'nın eğitim programında birlikte alındılar bunlar 2003'te. 2003-2005 yılları arasında Selçuk'la da iyi arkadaşları vardı. Ben de Slovenya'ya bir eğitim seminerine gittiğimde birlikte olmuştuk. O dönemden biliyorum. Ancak daha sonra bazı müsabakalardaki performans nedeniyle en üst düzeye çıkamadı. Yani elit düzey Cüneytlerin seviyesine gelemedi. Halen Hüseyinlerin seviyesinde, evet. Bülentlerin, yani geçen seneki Bülent ve Fırat'ın seviyesinde hakemlik yapıyor. Ama çok düzgün, belli seviyede bir hakemliği var. Baştan sona kadar emin olun 120 dakika, bütün biraz önce söylediğiniz bütün Beşiktaş futbolcular ne kadar güzel mücadele ettiler. Liverpool'lular da kendilerince iyi mücadele ettiler. Ama hakem de, hakem açısından baktığımızda inanılmaz güzel bir maç yönetti. Kondisyonu hiç düşmedi.
Evet.
Hiç düşmedi. Evet. Bir yorgunluk emaresi hiç yoktu. 120. dakikada dahi yorgunluk emaresi yoktu. Penaltı atışlarında Beşiktaş futbolcuların kendilerinden emin yüz ifadeleri varken hakemin de kendinden emin yüz ifadesi vardı. Bence dün akşamın en başarılı maçlarından bir tanesini İstanbul'da yönetti UEFA hakemlerinden.
Peki Cüneyt ile Hüseyin'in maçı?
Güzel. Her ikisi de çok başarılıydılar. İkisi de takdir almışlar gözlemcilerinden. Cüneyt'in maçı biraz skor olarak daha rahat bir
rahattı.
Evet. Ancak rahat olmasına rağmen onda da başlangıçta bir gol iptali var. Daha sonra
o gol iptali topun dışarıdan gelmesiydi.
Dışarıdan evet. Gelmesinden dolayı. Daha sonra
maçı anlatan öyle var. Söylemedi de ondan biliyorum ben.
Bir de verdiği penaltı var. Hepsi kritik kararların hepsi doğru.
Bir itirazla karşılaşmadı zaten.
Yok hiçbir itiraz.
Hüseyin Göcek'in maçında da tabii ben özet olarak görebildim maçı. Tamamına
ben de
bakmadım.
Hüseyin'i özet seyrettim. Yani Cüneyt'inki tamamını seyrettim ama.
Ama eğer onları takip eden ilgililerden diyelim o takdir almışlarsa mesela zaten bize de tebrik etmekten başka bir şey.
Şimdi Türk hakemliği açısından iyi bir şey. Evet. Şimdi, dün akşam UEFA'nın 32 yani 16 maç vardı. 16'da 2 tane Türk hakeminin
çok
olması.
Güzel. Çok iyi tabii.
Güzel bir şey.
Şimdi daha önce de söylemiştim. Yabancı hakemler bizim dikkatsiz olarak faul çaldığımız pozisyonlara dün maçta da yine çalmıyorlardı.
Evet,
ama dikkatsiz dediğimiz
yani bizim işte isim vermeyeyim de Veli Kavlak ama vereyim yani Gökhan Töre falan da hiç o tür pozisyonlara dönüp hakeme bakmadılar. Dün mücadelerini yaptılar.
Tabii.
Türk hakemleri o pozisyona devam deseydi ne yaparlardı?
Tabii bir de o var tabii. Yani onu bizim futbolcularımızın artık özellikle yabancılarla oynarken algılamaları, düşünmeleri gerekiyor.
Öyle oynadıkları için başarılı oldular zaten. Tabii. Dün hakeme takılsalardı bu kadar kendi tempolarından düşerdi. Yani teknik açıdan siz değerlendirme yaptınız. Siz varken benim teknik değerlendirme yapmam olmazdı. Ama ikinci yarı dün Gündüz bir Lütfi'yle konuşurken bir cümle kullandı. Dedi ki ya dedi ikinci yarı hangi takım Liverpool hangisi Beşiktaş ben karıştırdım dedi. Hakikaten öyle yani. İnanılmaz bir pres vardı Beşiktaş tarafından. Adamlar kendi cezalarının ön tarafından çıkamadılar bir ara. Ya, olacak şey diye.
Seyirci desteği de tabii çok iyi.
Seyirci desteği. Bir de Balotelli'ye çok erken sarı kart göstermesi herkesin aklını başına almasını sağladı.
Bir iki Beşiktaşlı futbolcular da şöyle rahatlatmıştır. Hakem Eyyam işine filan fazla girmeyecek böyle anlaşıldı tabii. Diye
yani,
görmüşlerdir.
Bu Balotelli bunu idare edeyim bu istediğini yapsın düşüncesinde olmadığını gördüler.
Kendi kulübünün yüz vermediği adama tabii ki hakem de olabiliyordur yani.
Tabii
böyle şey. Bu Tolga Özkalfa'nın madem Tolga'dan başladık odasının basılmasıyla alakalı olarak ceza da verildi. Evet. Bu yüksek cezayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bu ne ya? Yani hani böyle bir şey nasıl şimdi, oluyor?
Yani sizler bilirsiniz. Futbolda aşağı yukarı hepimizin bir 35-40 yıllık geçmişi var. Birbirimizi tanıyoruz.
Yaşımız çıktı ortaya şimdi.
Yani 10 yaşından büyük değil.
Yani yaptın sen, yani bak.
Senin 25 yıllık o zaman. bu bir 20. yüzyıl zihniyeti. Ben hakemliğe başladım. İlk 80'li, 1980-81 yıllarında 3. lige falan yardımcı gittiğimiz zaman küçük kasabalarda ev sahibi takım yenildiği zaman bu şeydi Tansu abi, adettendi. Hemen o yerin yerel savcısını bir şekilde şey yapıp
angaje edip
hakemleri stattan doğru şeye alkol muayenesine götürmek bir şeydi, adetti. Evet, hakemler evet. Üzerinde bir baskı kurma aracıydı.
Evet.
Ama Süper Lig'de 2015 yılında Balıkesirspor gibi bir takımın başkanının hala bu zihniyette olması yakışmadı. O cezayı verenlerin hepsinin ellerine sağlık. Allah bin kere razı olsun. Keşke daha çok verselerdi.
Evet, yani hakemlik şeyini kurtardılar diyelim. Namusunu kurtardılar.
Kurtardılar.
Tırnak içinde söylüyorum tabii bunu.
Yani şimdi Tolga Özkalfa dediğimiz hakemimiz diş hekimi. Aklı başında bir adam. Yıllardır bu işi yapıyor. Yani maça alkollü çıkması mümkün değil.
O
yani.
Kadar seviyeyi düşürmemek
düşürme,
lazım.
Düşürme değil mi?
Böyle yani, bir zihniyet yok.
Başka bir şey bul. Bir bahane bul yani. Yok alkollüymüş.
Güney alkol Afrika'da kontrol. Falan böyle şey yaparlar. Ya vallahi Asya'da evet, yaparlar ya.
İşte ifade verme bilmem ne.
Olacak şey değil.
Yani. Yani bu şey adına rezalet. Skandal tabii, rezalet tabii. Hepsi
ben, içerisinde. Ben Tolga'nın yönetimi çok iyi değildi maçta. Tamam.
Olabilir. O ayrı bir şey.
Ve bu akşamki maça verilişini de Merkez Hakem tabii. Kurulu'nun Tolga'nın arkasında olduğunun bir göstergesi çok mesajı çok olduğu net, da tabii. Çok tabii. Net bir şekilde ortada yani.
Evet, onu da araya böylece sıkıştırmış olduk. Evet. Şu Trabzonspor'u da fazla belki uzatmayabiliriz ama konuşalım. 1-0 kaybetti Napoli'ye.
Yani 1-0 kaybetmesi normal adamların şey, 2-3-4 gol atmak için bir şeyleri yoktu, lüksleri yoktu.
Şöyle oldu Tansu abi, ikinci yarıda 5 de olurdu ama Hakan çok iyi performans gösterdi.
Hakan iyi oynuyor evet. Evet.
Yani direkten dönen toplar da oldu ama Hakan hani 0-0 ve tur atlamalı bir maç olsa Trabzonspor'u kurtaracak görüntüdeydi.
Evet.
Kağıt üzerinde tabii ki. O zaman maçın şartları ve işler mutlaka farklı tabii. Olurdu. Yine olurdu ama Trabzonspor maçın basın toplantısında teknik direktörüne siz istifa etmişsiniz diye soru sorularak orada bulunan bir takım görüntüsünde. Bu nasıl bir şey? Bunun izahı yok yani. Trabzon çok zor bir kent gerçekten.
Zor tabii evet. Canım. Yani az önce de belki daha önceki programlarımızda da söylemişimdir. Yani Trabzon'un en şaşalı döneminde bile futbolcuların birçoğu burada top oynamak çok zor derler diye. Evet. Ki o şampiyon oldukları yıllarda bile.
Ama şimdi yani hani Napoli maçını konuşalım orada. Ya da teknik direktörün nasıl hazırlandığını konuşalım. Nasıl bir stratejiyle iş yapacağını konuşalım. Bir futbol mucizesi olur mu acaba diye de soru bile sorulabilir orada yani. Futbolda tabii. Her şey olabilir. Tamam mantıksız gibi geliyor ama neden olmasın yani diye bile sorulabilir. Ama istifa etmişsiniz ne diyorsunuz diye. Adam ne diyecek şimdi? Evet istifa ettim.
Ama buradayım.
Şu anda buradayım. Değişik bir evet. İş. Ama tabii şimdi hedefi kalmayan sadece ve sadece lig dördüncülüğü için mücadele edecek bir görüntü var. Çünkü ilk 3 sırayı alan 3 büyük kulübün performansı da herhalde bir kayıp içine girmesi çok beklenecek bir şey değil.
Galiba. Yani orada bir de Bursa Spor var, Başakşehir var. Onlar da çok zorluyorlar.
Ben diyorum ki hani onları da geçti. Hani onun üstüne çıkma şansı olması zor diyorum. Birer puan var aralarında. Yani evet. Birer maçta doğru orantılı gidebilir de. Ama ben kulüp yöneticilerinden birisiyle konuştum. Gelmeden önce Şampiyonlar Ligi'ne de aday olduklarını söylediler. İyi yani. İyi bir umut.
Güzel. Yani şeyi sıcak tutmak seyirciyi. Olaydan koparmamak.
Çıkmayan candan ümit kesilmez diye bir laf var. Tabii. Yani. Her hasta için bu söylenecek.
Evet, bu maçla ilgili belki söylenebilecek başka bir nokta. Napoli taraftarlarının Trabzonsporlu taraftarlara ve basın mensuplarına bayağı taşlı sopalı saldırıları, otobüslere saldırıları, yaralanmayla sonuçlanan Bugün Dündar Keşaplı'yla da konuştuk. Ondan da bilgi alarak söylüyorum burada yayında. TRT muhabiri. İtalya muhabiri. Bayağı şaşırmış bizimkiler. Yani gazeteci arkadaşlar özellikle. Ve sarsılmışlar da hani beklenmedikleri bir şey. Evet. Medeniyetin ortasında bu şekilde tanımladılar. Hatta Barış Yurduseven bugün benim dahil olduğum bir yayında bağlanarak bunları ifade etti. Medeniyetin ortasında neler yaşandığını hep birlikte tanık olduk. Kimse bizlere barbar ya da saldırgan vesaire demesin diye isyan etti çocuk.
Napoli yalnız İtalya'nın farklı bir şehirdir. Güneydir.
Evet.
Hırsızların şehridir. Yani her türlü anarşinin olabileceği bir kenttir. Hırsız pazarı vardır yani çalınan malların satıldığı bir hırsız evet. pazarı vardır Napoli'de. Dolayısıyla yani çok da sürpriz değil o Napoli'deki olay. Tabii ama çirkin olması gerekiyor.
Yaralanmalar olmuş çünkü. Evet. Dolayısıyla hatta buna bağlı tutuklamalar da olmuş. Orada emniyet güçleri hemen mahkemeyi de dahil ederek devreye girerek bir takım işlemler yapmışlar. Fakat şöyle tabii en kötüsü şu. Başka bir ülkede şiddete maruz kalmak.
Tabii,
yani
tabii,
hani
tabii.
kendi ülkende
yapayalnızsın orada evet, tabii. Yani.
Kendi ülkende yine de bir şeyi bertaraf edebilirsin de maç futbol özelinde konuşuyorum.
Evet.
Başka bir şey özelinde konuşmuyorum. Dersin ki işte ben de saldırırım falan filan ya da polise giderim, karakola giderim, şunu bunu dersin ama orada polise de gitsen neyle karşılaşacağın belli değil. Çünkü tabii. yabancısın.
Evet.
Evet. Başka bir ülkede yabancı i̇şte, olmak zor.
Trabzon'un en büyük yanlışı kendi sahasında 4 gol yemesiydi. Hani 1-0, 2-0 evet. yenilse, 1-0 yenilse, berabere kalsa belki bu maça bakışı da farklı olacaktı. Kesin bir kere umutsuz gidildi. Yani işte zaten Ersun da ne dedi? Prestij için oynayacağız. 1-0'da prestiji kurtardılar işte bir bakıma.
Evet aslında biraz daha biraz şöyle diyeyim. Tabii teknik direktörün futbolculara söylediği sözlerin sahada ne kadar gerçekleşeceği mutlaka biraz teoriyle izah edilebilecek bir şey ya da Allah'a emanet bile denebilir.
Evet.
Teoriden belki kastım tam olarak da bu. Dinleselerdi belki ülke puanına katkısı olabilecek bir sonuçlara dönebilirlerdi. Yani berabere kalmak gibi
evet.
vesaire
evet.
gibi. Çok, hani hücum etmek isteyen bir anda sanki bir rövanş alacakmış gibi bir mantıkla oynayınca adamlar pat pat pat arkaya topları atarak çok rahat pozisyonlara girerek kendi isteklerini hallettiler, yerine geldi.
Şöyle evet. bir aslında hedefsiz bir maça gitmek iyi bir şey değil.
Değil tabii.
Zor yani. Aslında takım öyle hedefsiz gidince oraya giden taraftarların da ruh hali biraz değişik oluyor. Yani bu çıkan olaylarda bunlar da faktör müdür değil midir? Bunu da düşünmek evet. lazım.
Bence. Evet. Almanya'dan Hacı Mehmet Usta isimli dinleyicimiz şöyle demiş, sormuş. Trabzon yöneticilerine, teknik direktöre, gazeteciler, herhalde gazeteciler tarafından sorulan sorular tahrik edici değil midir diye sormuş. Zaten onu eleştirdik.
Evet,
hani orada gündem değildi. Tabii bu biz söyleyince, bunu biz eleştirince sorun olmuyor da başka kesimlerden bu şekilde eleştiri gelince meslektaşlarımızın buna sebep olmuş olması İnsanı üzüyor yani.
Acaba o meslektaşımızı da birileri mi organize edip de bu soruyu sor bakalım ne çıkacak filan gibilerden bir yaklaşım da olabilir.
Bu da olabilir.
Yani bir provokasyon olabilir
ya,
o soruda.
Senin bir gazetecinin bence bu böyle bir soruyu sormaması lazım.
Normal şartlarda evet. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir ortama sebep olacak pozisyon yaratmamalı gazeteci.
Tabii.
Yani hani oradaki iş tabii ki özel olarak destek olmak gibi bir görevi de yok. Sadece
ayrıca,
işini
tabii,
yapmakla mükellef. Yani,
zaten oraya gelen bir teknik direktöre istifa ettin mi diye sormanın anlamı yok. İstifa eden adamın orada ne iş var? Hani istifa edecek misin diye bu maçın sonucuna göre istifa edecek misin diye sorsa belki biraz daha mantıklı olabilir.
Yine senin konuna gelelim Ali Kunak. Aziz Yıldırım yani böylece dolaylı yollardan Fenerbahçe konusuna da girmiş oluyoruz. Dolaylı yollardan tam içine giriyoruz. Açıklamalar yaptı. Hakem camiası sence bu açıklamaları nasıl karşılamıştır?
Şimdi Aziz Yıldırım'dan önce Beşiktaş Başkanı konuştu. Konya Başkanı konuştu.
Herkes konuşuyor
Gaziantep
zaten.
Başkanı konuştu. Eskişehir Başkanı. Şimdi Fenerbahçe haftalardan beri liderdi.
Evet.
Aslında onlar da sızlanıyorlardı ama bu kadar yüksek sesli dile getirmiyorlardı hakem sıkıntılarını. Şimdi bu hafta hem bir yerde sahadaki teknik kararlar bakımından mağdur olan bir Fenerbahçe var. Bir de liderliği kaybetti bu sonuçla. Ondan dolayı kendi camiası karşısında ya başkan herkes konuşuyor sen niye konuşmuyorsun şeklinde mutlaka etrafında yönetici arkadaşları, kendi arkadaşları, takım lobisi mutlaka bir baskı yapmıştır. Aziz Yıldırım da konuştuğu zaman affedersiniz de şey yok kaçırıyor. Yani freni yok yani yokuş aşağı salıyor gidiyor evet. Arabaya.
Bence Aziz Yıldırım etrafındaki de konuşma başkan diye kulis yapıyorlardır tamam. onu durdurmak zor. Ama şimdi
ama yani dışında içeriye bu kadar da olmaz ya. Yani bu hakikaten iyi bir mesaj olmadı. Tabii Türk yani, futbolu açısından iyi bir mesaj olmadı.
Bir de şimdi, orada seyirciye de verilen yanlış bir mesaj var. Yani buraya giremez, buradan
en
çıkamaz.
En çok seyirci bundan vazife çıkartıyor
tabii,
zaten.
Tabii. Onu düzeltir gibi bir şeyler yaptı falan. Sonra öyle olmadı falan dedi. Ama ben kendim otururum sahanın ortasına falan gibi cümlelerden bahsediyor. Yani ilk başta bir Fenerbahçe Kulübü Başkanı ki yeni başkan olmadı ya. Türkiye'de İlhan Cavcav'dan sonra herhalde
en uzun başkan.
17. yılında.
Değil mi? Yani evet, evet. O yani en tecrübeli isimlerden bir tanesi. Onun konuşmaları nasıl İlhan abi arada bir böyle dik dik çıkıyor olay oluyor. Onun konuşmaları da oluyor. O yüzden bu tür insanla çok dikkatli konuşması evet. lazım. Şimdi önümüzdeki haftaki Taderbi'ye dayandığı konuşmaların ucu. Yani bir yerde aslında diğer takımlarla şey yapıyorlar, şeyde havacılıkta it dalaşı derler böyle,
evet.
Laf birbirlerine laf sokuşturması yapıyorlar. Bence Aziz Yıldırım orada altta kalmamak için şey yaptı, bu beyanatı biraz da ondan verdi diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki haftaki hakem konusunda ön almak istiyorlar ya. Sanki hakem için önce beyanat veren bir ön alıyormuş gibi bir hava çıkartılıyor maalesef. Ama zannederim herhalde bu beyanatından sonra Federasyon Disiplin Kurulu
gitti. Tedbirli olarak
hayır,
gitti.
Hayır, gitti de bir iyi bir ceza da verecektir. Önümüzdeki haftaki Fenerbahçe maçını, Galatasaray maçını
izleyemeyecek zaten.
İzleyemeyecek.
Bir defa 60 gün civarında bir şey olacak yani 45-60 gün arası.
Evet, yani
bir şeyden bahsediyoruz. Ceza alacak. Ama aslında biraz da işin şu boyutuna bakmak lazım. Kurumlar hiç saygı göstermiyor birbirine. Yani futbolun içindeki kurumlar hiç şey yok. Yani hareketlerde, eylemlerde, konuşmalarda, içerikte ne ağızdan çıkarsa öyle çıkıyor gidiyor. Daha derli toplu aslında beklenen o. Aslında hiç konuşmamaları. Başkan niye konuşuyor yani öyle değil mi? Bunun hani konuşabilecek resmi sorumlular olabilir. İşte CEO'lar olabilir. Ya da sözcüsü olabilir. Bir şey tabii. olabilir.
Profesyoneller konuşmalı bence.
Tabii. İşte tabii. Ya da senin dediğin evet. gibi kelimenin tam karşılığı o profesyonel.
Ama yani zaten yani çarpıklık o zaten. Şimdi kulüp amatör, futbolcu profesyonel, hoca profesyonel, yönetici amatör. Evet. Değil mi? Yani şimdi Çırçır Spor'la Fenerbahçe'nin kuruluşu dernekler kanunu değil mi? Hiç farkı yok.
İşte evet. şirketleşme evet. vesaire o başka yapılanmayla ortaya çıkıyor. Yoksa tabii. dernekler kanununa tabii. göre. Ama niye işte yine dönüyor dolaşıyor. Neden kulüpler yasasını çıkartmıyorsunuz? Çıkartamıyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde işlerine gelmeyen bir durumdan bahsediyoruz tabii ki.
Siyasilerimizde de var kabahat. Yani burada kulüp başkanları istemiyor diye hemen tamam peki istemiyoruz atalım artık.
Hayır bak tam öyle işlemiyor o konu. Yani
niye çıkmıyor o zaman?
Diyor ki devlet tarafı bu hani yasa meclisten çıkacağına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Ben işin başından beri takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Medeni davranıyorlar. Diyorlar ki bu sizin işiniz. Siz ortak noktaları da anlaşın ki daha sonra biz dayattık diye bir itirazınız ya da sorununuz olmasın diyor. Bu anlamdaki
kaç seneden beri?
Yani hayır şöyle 2,5-3 senenin gerisinden konuşuyorum ben. Şimdi devlet bunu deyip de kulüpler herhangi bir noktada birleşip gelmiyorsa devlet bir iki defa şunu söyledi bak onu biliyorum. O zaman biz çıkartalım. Ona da karşı çıkıyorlar. Hani bir kaos çıkmasın derdinde devlet evet. herhalde. Şimdi bir de bunun çatışmasını mı yaşayacak yani? O çıktı. Çünkü bazı şu anda rahatsızlık yaratan uygulamalar törpülenecek. Ortadan kalkacak. Yapılanma değişecek. Belki şu anda konuştuğumuz durum
evet.
başka bir şekilde gelecek. Evet. Daha profesyonel bir şekilde gelecek. Dolayısıyla oradaki itiş kakış kulüpler tarafından ciddi bir işe gelmeyen durum olarak görünüyor.
Ama devletimiz yani otoritedir bir yerde arkadaş, iyi niyet. 5 seneden beri bu kulüpler yasası gündemde. 5 sene önce bizler yazılı görüş verdik.
Evet hepimiz gazeteci olarak ben de verdim.
Benden de almışlar o dönem yöneticiliğim.
Hatta bütün dosyanın bir kopyası da duruyor bende. Yani okudum da neler önerildiğini. Hep mevcut sorunlara doğru işaretler ama o işaretin çentiğini atan uygulamaya gelince ben o yokum diyor.
Evet.
Evet, en temiz laf bu, kıvırıyor.
Öyle yani. Oluyor, evet. Kimse tekerleğe çomak sokulsun istemiyor. Bütün mesele o.
Şimdi bak Tansu abi, işin trajikomik taraflarından birisi de şu. Tekere çomak sokulmamasından yola çıkarak söylüyorum. Pasolik çıktı değil mi? Kart meselesi vesaire, e-bilet meselesi. Ya onun üzerinden kara borsa çıktı ortaya şimdi. Halbuki normal şartlarda o iş bütün bunların önüne geçecek, şiddetin de önüne geçecek bir durumdu. Onun üzerinden kara borsa yapmaya başlamışlar. Allah'tan tespit edilmiş yani. Tespit edilip müdahale edilecek şimdi. Evet. Yani bundan bile faydalanmaya çalışan bir kafa yapısıyla karşı karşıyayız. Neresinden tutacağımızı bilmiyoruz tabii. Peki Ali Palabıyık bu Fenerbahçe-Torku Konya maçı için doğru bir hakem mi?
Doğru hakem.
Hangi açılardan? Hemen açalım.
Geçen hafta Tansu abi dedi ki bu tür maçlara veriyorlar artık bunu dedi.
Yani
yönetebiliyor dedi.
Destekliyorlar.
Ben de Eskişehir Beşiktaş maçı için doğru atam ama zor bir maç olacak.
Demiştim. Yani, evet, çok
iyi maç verilmesi için baştan ipleri sıkı tutması lazım demiştim. Baktığınız zaman şimdi Ali Palabıyık çok iyi performansı var. Lisan konusu da kuvvetli. Türk hakemliğinin Güneş Çakır'dan sonra Avrupa'da gelecek yaş olarak da avantajlı olduğu için ismi olarak bakılabiliyor şu anda. Evet. O yüzden bakış açısı hep Ali'ye ileriye yönelik.
İyi, çok güzel.
Ve bu haftaki maçta da ben yine Ali'nin geçen haftaki gibi sakin, soğukkanlı ama otoriter bir şekilde. Otoriterliğini de oyunculara tatlı dille, yumuşak dille anlatarak, yani sert tavırlarla, sert mizaçla değil, tatlı tavırlarla anlatarak maçı götürebileceğini düşünüyorum. Yeter ki hakem şanssızlığı olmasın. Yani hakem şanssızlığı işte girdi tabii, çıktı oluyor, tuhaf bir
yardımcı bir şeyleri kaçırıyor.
Yardımcı bir şey kaçırıyor falan. Eğer öyle bir mal şans denir ona bizim hakemlikte. Öyle bir şey olmazsa o zaman bu maçı rahatlıkla götürebileceğini düşünüyorum ve doğru atama olduğu konusunda şeyim var, kanaatim var.
Gerçi Aziz Yıldırım'ın öngörüsü Ali Palabıyık değildi ama tutturamamış oldu yani. O konuda da bir öngörüde bulundu. Fakat Cüneyt Çakır meselesini tutturacak galiba, öyle görünüyor.
Ya başka da yok.
Aslında o maça da Cüneyt yakışır
hiç
şimdi
sorun,
değil mi?
Sorun yok.
Yani hiç tabii.
Hayır, onu da onun adını dillendirmesinde alaycı bir ifadeyle dile getirdi de ne olabilir ki yani Cüneyt Çakır'ı ne yapacaksınız? Nasıl etki altına alabilirsiniz ki? İstediğiniz kadar maç önü açıklama yapın yani. Adam neyi?
İlk maçı da Cüneyt Çakır yönetti.
Evet.
Schneider'ın attığı, son dakikada attığı iki golü galiba Galatasaray'ı yenmişti. Attığı golü. İyi bir maç yönetmişti şeyde, arenada.
Şimdi bir kere Fener ve Galatasaray takımları hiçbir hakemden hiçbir zaman memnun kalmamışlardır. Yani bir değişim o şekli var.
Tabii.
Yani dünyanın en iyi hakemi de gelse mutlaka bir kılıf bulacaklar. Çünkü başkan işte oy nedeniyle bağlı, teknik direktör mideden bağlı. Dolayısıyla en gariban, en yalnız adam hakem.
Öyle oluyor.
Onun için ona yüklenmek çok kolay.
Şeyde biraz bir espri bir söyler miyim? Bu Colina Aralık ayında Türkiye'ye geldi, bir reklam filmi. Evet. Kendi de basından yansıdı. O arada da şey maçı vardı.
Geçen hafta da Antalya'daydı zaten.
Ha, o Rus hakemlerle birlikteydi. Evet.
Ukraynalı hakemler.
Ukraynalı hakem. Çünkü Ukraynalı hakemlerin şeyini yapıyor.
Otelde tanıdıklarım vardı, hemen haberi geldi. O yüzden
şimdi o haftalarda da şey vardı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Bizim hakem camiası içerisinde böyle bir espri vardı. Ya Colin hazır Türkiye'deyken şu maçı çıksın da yönetsin bana. Emin olun o da çıksa bizim hakemler işte, bu iki takım, üç takım birbirleriyle oynadıkları maçlarda asla hakemden memnun kalmıyorlar.
Bu böyle bir durum. Evet.
Böyle bir durum yani. 15 gün var daha maça ya. Yani siz Akhisar maçına yenildiniz diye onun siniri ve stresiyle çıkıyorsunuz, bir beyanat veriyoruz. 15 gün sonraki maçın hakemini işin içine sokuyorsunuz. Evet. Olacak şey değil.
Evet, Beşiktaş'ın Balıkesir'de maçı var.
Hüseyin Göçek.
Evet.
Sayın Göçek, bugün aslında...
Vermeseler daha doğru olur muydu?
Biraz hakem sıkıntısı yaşadıkları bir gerçek.
Bir de şimdi, bu yalnız stresi az bir maç herhalde değil mi? Onun için
hem stresi az hem hazır hakemler yani şimdi... Çok formda geldiler, iyi notlarla geldiler.
Maç bir de şeyde İstanbul'da olduğu için Hüseyin de İstanbul'da ikamet etti.
Maç Ankara'da.
Ha maç Ankara'da, pardon. Osmanlı'da, seyircisiz maç. Doğru.
Tribün kapatma cezası
Doğu
var.
Doğu ve Kuzey tribünleri evet. Kapalı.
Tribün kapatma cezası
Tribün kapatma
Peki,
cezası
Peki Doğu ve Kuzey tribünü bu şeyde olimpiyattaki alınan cezası.
Osmanlı stadında. Evet. Zaten bütün Kuzey Güney olduğuna göre sahanın yapısı. Yani karşı tribünle onun sağında kalan tribün. Kuzey tribünü ve Doğu tribünü.
Peki
kapalı.
Bu başka yabancı statlarda oynanan maçlarda Pasolik...
Ona hiç aklım vermiyor bana sorsan.
Yalnız maçın hakemi Halis biliyorsun. Halis Özker.
Evet. Niye ya?
Beşiktaş-Balıkesir maçının hakemi...
Hüseyin Göçek canım.
Buradaki önümüzdeki listede de Halis Özker yazıyor.
Hüseyin Göçek abi. İşte burada. Bu
o Trabzon-Karabük abi. Hüseyin Trabzon-Karabük maçında. Beşiktaş-Balıkesir maçı Halis.
Evet.
Yukarı doğru mu kaymış bu? Ha.
Evet evet. Ki önümüzdeki kağıtların azizliğine uğrayarak konuşuyoruz. Evet.
Evet. Halis Özkan ya. Doğru söylüyorsunuz. Ben doğru.
Ama yine tabii ki Hüseyin'e görev verilmiş olması da işin Hüseyin'de, aynı şekilde devam.
Tabii.
Yani ana fikri Trabzon değiştirmez.
Içinde, tabii.
Ya şimdi bunlar bu çocuklar bugün akşam Türkiye'ye geldiler. Yani Cüneyt de Hüseyin.
Denilmese olur muydu?
Şimdi yarın öğle saatlerinde Trabzon'a gidecekler. Ha, şey olarak şimdi UEFA'nın kuralı 48 saat. Yani 48 saat geçmeden maç yönetmeliyor. 48 saat geçmiş oluyor.
Geçiyor tabii.
Ama 60 saat geçmiş oluyor tam sonra. Yani 48 saat geçiyor 60 saat geçiyor. Biraz riskli bir olay. Ben burada iyi bildiğim bir şey söyleyeceğim. Cüneyt Çakır'a da maç vermek istemişler. Ama Cüneyt Çakır hayır demiş. Ben dinlenmek istiyorum demiş.
Şimdi riskli derken yorgunluğu açısından
yorgunluğu
mı?
Yorgunluğu açısından. Ya bir hakem için maç yönetmek sadece 10 bin metreyi koşup fiziksel yorgunluk değil ki. Bunun beyinsel yorgunluğu var.
Tabii.
Sinir, stres, ruh hali var.
Hava Atı değişikliği
seyahat,
var.
İrtifa değişikliği yani... Cüneyt'in bu geçirdiği rahatsızlığa eskiden şey diyorlar, hostes hastalığı diyorlar bize. Evet. Çıkıyorsun 20 bin metreye tekrar iniyorsun. Ertesi gün bir daha çıkıyorsun, bir daha iniyorsun. Yani adam İtalya'ya gitti salı sabahı. Bugün İtalya'dan geldi. Uçakla 3,5 seyahat indi çıktı. Yarın şeye gidiyor, Trabzon'a gidiyor. Pazar günü oradan tekrar Trabzon'dan İstanbul'a dönecek. Yani neredeyse... Türk Hava Yolları'nın görevlileri kadar yoğun bir trafik.
Ya ama o zaman başka bir şey dememiz lazım Ali Kunak. Yani hakem piyasaya sürmeleri lazım.
Ha,
yani.
Evet.
Işte, sürün arkadaş yani ne yapalım?
Bakın bunu biz
ama şimdi bu hayati program, bir risk yani.
3-4 programdan beri hep diyorduk ki dar kadro gitmez. Bunun böyle açılması lazım falan filan. Diye bir tek
Ceylan'ı, Hakan Ceylan'ı.
Geçen hafta Hakan Ceylan'ı gördük ligde. Bu hafta da Çağatay Şahan'ı görüyoruz. Yani 14 çıktı 16'ya.
Serkan neydi?
Tokat'a
pek
şans yok yine 5. hakemlik vermişler.
Evet 5.
hakemlik vermişler.
Deniz Çoban da şeyde aşağıda görüyor.
Deniz Çoban geçen hafta Ordu'da güzel bir maç yönetti. Bu hafta
neler vermişler?
Adana Samsun maçını vermişler. Yani
sıkı maç.
İyi maç. Bence bu iyi bir işaret. Eğer Deniz bu maçı yaparsa önümüzdeki hafta bu sayfada Süper Lig sayfasının adını görebiliriz gibi bir his var içimde.
Evet. Yani kendisi bilir. Bizim yapacağımız bir
şey yok. Tabii.
Ya, yapsın ya.
Evet yani o işte.
Çünkü futbolun hakeme ihtiyacı, iyi maç yöneten formda hakeme ihtiyacı var. Şu dönem çok önemli. Çünkü FIFA Ziraat Türkiye Kupası maçları hakemleri yıprattı. Pazar, çarşamba, pazar. Geçen hafta pazartesi günü Fenerbahçe maçını yöneten Özgür Yankaya 23 günde 5 maç yönetmiş.
Fenerbahçe maçını...
Özgür Yankaya 23 günde 5 maç yönetmiş. İnanılmaz. 1 Şubat'ta 23 Şubat arasında 5 tane maçı var.
Ve bütün maçlarda tartışmalı ama.
Ha, maçların hepsinde de sıkıntı var. Ankara'da başlayan Gençler Birliği maçıyla başlamış şeye. İnanılmaz bir şey. Arkasında Kayseri var. İstanbul'da bir maç var. O var, bu var. Şimdi şöyle 23 günde 5 maç yöneten bir hakemin Türkiye'de kazandığı para 35-40 bin lira arası bir para.
Evet.
Yani bir çok yüksek bir holdingin CEO'su 20 günde 35-40 bin lira parayı ya kazanıyor ya kazanmıyor.
Yani ona para mı kazandırıyorlar acaba?
Yok, hayır.
Bir şaka tabii ki.
Helali hoş olsun.
Tabii gayet tabii canım.
Hak ediyorlar. Hakları daha fazla kazansınlar. Ama ben bir kişiye 23 günde, ben buradan Merkez Açık Kurulu'na sesleniyorum. 23 günde 40 bin lira kazandıracak bir görevlendirme yapıyorsam, abi o zaman adamdan da görevi layıkıyla yapmasını isterim, sağlarım, yapabilecek adama görev veririm. Ya yazıktır, günahtır ya. İnsanların alın teri var, parası var. Bu Aziz Yıldırım bağırıyor, çağırıyor diye kızıyoruz da canı da yanıyor takımların yani bir yerde.
Bu prestijle beraber, diyelim ki mağlubiyetle doğru orantılı ya da puan kaybıyla doğru orantılı prestijle beraber tabii ki bir ekonomileri var bunların.
Tabii, büyük ekonomiler bunlar. Tabii ekonomik kısmı var tabii.
Dolayısıyla niye bundan yoksun kalsınlar ya da niye bunu kaybetsinler? Kaldı ki hani o ben havuzdan çıkarım gerekirse ya da başka bir şey yaparım iddiasının altındaki yatan en önemli şey de hak ettiğini almama düşüncesinden yola çıkmış bir iş. Hani bir ölçüde tabii ki hak vermek gerekiyor ama hani dediğimiz gibi bunlar diyorum ama neyse, konuşmayı bilmiyorlar. Ya da şöyle ne dersek olur gibi algılıyorlar.
Herhalde öyle biraz bir şey ne dersek olura geliyor iş biraz.
Evet. Ceza da alıyor. Cezayı tanımayanlar da var yani. Aslında belki de işin vahim tarafı da bu.
En vahim tarafı o tabii ya.
Değil
yani,
mi?
Tabii.
Yani bu özellikle Fenerbahçe tarafında çok oldu bu. Daha çok örneği oldu.
Evet.
Zaman zaman Galatasaray'da da oldu. Dördüncü çeyrek oynanıyor bu arada Euroleague'de. Laboral'ın Anadolu Efes'e karşı 87-84 önde olduğunu hatırlatalım. Herhalde fazla bir süre kalmamıştır maçın bitimine. Sonucunda süremiz yeterse, ki süremiz de çok az kaldı. Herhalde yetiştiremeyeceğiz ama artık dinleyiciler değişik ortamlarda bu maçın sonucuyla ilgili bir fikir sahibi olabilirler diye düşünelim. Futbol ağırlıklı bir gündem oldu tabii ki, ister istemez. Biraz da basketbola değinmiş olduk.
Hakemlerden konuştuk.
Hakemlerden bol bol konuştuk tabii ki. Evet. Oda basmalardan konuştuk vesaire.
Maalesef ya aslında emin ol, burada hakem konuşmak, ben burada oluşumun sebebi belki de hakemlerin konuşması da. Ya ben burada olmuyor, hakem konuşulmasın.
Yok, gerçekten sen
yani
gel de,
hakemler
ya da olayım da hakem konuşulmasın. Ha, işte ben de böyle arada bir ellerimi şey, kollarımı bağlarım.
Hayır, olumsuz bir şey söylemiyoruz hakemler için de. Biz de, ben her zaman şunu söylüyorum. Hakem de futbolun bir unsuru. Sahanın içindeki 23. kişi. Kaleci elinden kaçırıyorsa, bek adamını tutamıyorsa, stoper ıska geçiyorsa hakem de hata yapacaktır bir yerde ya. Yani hakem hata yapmayacak diye bir kural olamaz zaten. Mümkün değil ya. Hakem de insan, bir gece önce karısıyla kavga etmiş olabilir. Çocuğu rahatsızlanmış olabilir. Acil servise gitmiş olabilirler. Yolda biri sinirini bozmuş olabilir.
Geçen hafta enteresan bir konu yaşandı. İlker Meral Samsun'da maç yönetecek.
Gece. İşte onu yani, evet, en sona kaldı o. Evet.
Annesinin vefat ettiği haberini alıyor. Fakat orada bir mantığımın kabul etmediği bir şey var. Merkez Hakem Kurulu hemen arayıp diyorlar ki arkadaş sen dön yani annenin şeyine. O da şöyle, ben diyor annemle evden çıkarken vedalaştım. Annem hadi evladım çok güzel maç yönet de gel dedi bana. Benim bu maçı o yüzden yönetmem lazım mutlaka gibi bir zihniyetle maça çıktı. Maçı yönetti ama bence yönetmesi
doğru değildi. Ben de o kadar değil.
Tabii yani oradaki psikolojisi, aleti ruhiyesi, annesinin aklına gelmesi falan bütün bunlar şey.
Evet. Sağlıklı bir durum değil,
değil
yani.
Değil.
İstediği kadar soğukkanlı olmayı başarsın. Evet, bu arada tam süremizi, programı kapatmak üzereyken Anadolu Efes'in Laboral karşısında maçı 87-84 kaybettiğini hatırlatalım. Yani Anadolu Efes de zikzak çiziyor ama
çiziyor.
Bu mağlubiyet onlar için çok iyi olmadığını düşünebiliriz. Evet, programı sonuna geldik.
Geldik mi?
Geldik, evet. Tansu abi, Tansu Polatkan, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ali Kunak, çok teşekkür
ederiz. Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum sizlere.
Sağ olun.
Efendim, program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Özkan Özden Koç'la birlikte ben Lütfü Özel, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.